Ayrım 3.
Bir sersemlik etmek istemiyordu. Üst kata varmıştaki alevden bir pençe bağırsaklarını koparıyormuş gibi bir acı duydu ve duvara yaslandı sendeleyerek, yüzü kireç gibi olmuştu. Ah, bu deliye çeviren, yakan ve ezen acılar. Yüksek sesle haykırmamak için dişlerini sıktı. Bedeni birden yakalayan acının etkisiyle kıvrandı ve inledi. Adam hemen kavradı durumunu. Safra kesesi sancılarıydı. Son günlerde sık sık geliyordu. Ama şu andaki gibi şiddetlisi hiç olmamıştı. Doktorun heyecanlanmak yok dediği acıdan kıvranırken aklına geliverdi. Bir yandan da kendi kendisiyle alay etti öfkesinden köpürerek. Heyecanlanmak yok demesi kolay. Nasıl heyecanlanılmayacağını da öğret bakayım sayın profesör. Bu gibi durumlarla karşılaşınca nasıl heyecanlanılmazmış? Ay, görünmez ateşli pençe öylesine kıvrandırıyordu ki yaşlı adam inlemeye başladı. Kaldığı daireye kadar güçlükle sürüklendi, kapıyı itti ve kendini divana fırlattı. Yastıkları ısırmaya başladı. Yatmak iyi gelmişti, ağrılar biraz hafiflemişti hemen. Görünmez pençenin yakıcı tırnakları eskisi kadar korkunç kıvrandırmıyordu. Adam, yaşamımda bir değişiklik yapmam gerekiyor. Damlalar da iyi gelir hemen diye düşündü. Ama şu sıra kimse yoktu yanında yardım edecek. Kendisi de bütün gücünü yitirmişti. Öteki odaya ya da zile kadar bile gidecek gücü yoktu. Acı acı, hiç kimsem yok diye düşündü. Köpekler gibi gebereceğim günün birinde. Biliyorum, ağrıların nedeni safra kesesi falan değil. İçimde gelişen ölümün elleri acıtıyor. Biliyorum. Yenik bir kişi olduğumu. Hiçbir profesör, hiçbir kaplıca tedavisi iyi gelmez bundan sonra. 65'inden sonra sağlığın geri geldiği görülmemiştir. İçime oyan burgu gibi delen şeyin ne olduğunu biliyorum. Ölümün ta kendisi. Bundan sonra yaşayacağım birkaç yıl, yaşamak değil yavaş yavaş ölmek sayılır. Ama ben ne zaman yaşamanın tadını çıkardım? Kendim için, yalnızca kendim için ne zaman yaşadım ben? Yaşamak mıydı benimki? Yalnızca para topladım, başkaları için yığınla para topladım. Bu paranın ne yararı dokunuyor bana şimdi? Bir karım oldu ve bana bir çocuk doğurdu. Yıllar yılı bir yatakta ve yan yana soluk aldık. Ama nerede şimdi benim karım? Yüzünü bile tanımaz oldum. Sesini de tanıyamıyorum. Benimle yabancı yabancı konuşuyor. Beni düşündüğü bile yok. Duygularım, acılarım, düşüncelerim umrunda bile değil artık. Yıllardır bana iyiden iyiye yabancı oldu. Nereye gitti benden uzaklaşıp, nereye? Bir de çocuğum vardı. Eller üstünde büyüdü ve benim için yeni bir hayatın başladığını sandım. O güne kadar olandan daha aydınlık, daha mutlu bir ömür süreceğimi sandım. İnsanın yüreği kolay kolay kocamıyor. Ama kızım da elden gitti. Geceleri yabancı erkeklerin koynuna giriyor. Ben tek başıma öleceğim. Yapayalnız. Çünkü başkaları için çoktan öldüm. Tanrım, Tanrım, böylesine yalnız olmamıştım hiçbir gün. Ağrıların pençesi arada bir acımasızca yakalıyor, sonra yine biraz hafifliyordu. Ama öteki acı, iç çöküntüsü gittikçe daha derinlere yerleşiyor, şakaklarını zonklatıyordu. Sert, sivri ve acımasızca yakan çakıl taşlarını andıran düşünceler batıyordu alnına. Ama şu sıra düşünmemeliydi. Hiçbir şey düşünmemeliydi. Yaşlı adam ceketinin ve yeleğinin düğmelerini çözmüştü. Kabarmış gömleğinin altında şişkin duran sarsak ve biçimsiz bedeni titriyordu. Eline ağrıyan yere dikkatle bastırırken, işte ben şu acıyan yerim, bir tek diye düşündü. Bu kadarcığım ben. Ateş gibi yanan şu deri parçacığıyım. Ancak bu tenin altında kıvrandıran acıdan başka bir şeyim kalmadı yeryüzünde. Benim olan salt bu ağrılar, hastalığım, bekleyen ölümüm. Bunun anlamıysa özel hükümet danışmanı da, sayın eşi ve kızı da, parası, evi ve işi de yok bundan böyle. Tek gerçek şu ağrılar, parmaklarımın altında hissettiğim bedenim ve acıdan kıvrandıran içerim. Bundan öte her şey çılgınlık ve anlamsızlık. Çünkü bu ağrıları yalnız ben çekiyorum. Tek başıma ben. Ne onlar beni anlıyorlar, ne de ben onları anlıyorum şimdi. insan tek başına kalınca yapayalnızlığını anlıyor. Bunun böyle olduğunu hiç mi hiç sezememiştim bugüne değin. Ama şimdi biliyorum, tenimin altında ölüm gelişiyor. Pek geç anladım, 65'indeyim ve geberip gitmeme pek az kaldı. Oysa onlar şu sıra gezintiler yapıyorlar, dans ediyorlar ya da dolaşıyorlar. O aşağılık karılar. Şimdi anlıyorum bir tek onlar için yaşadığımı. Bana hiçbir borçluluk duymayan, bana bir saati bile hiçbir gün ayırmamış bu karılar için. Ama bana ne bundan böyle? Bana ne onlardan? Onların acımasını ummaktansa geberip gitmek bin kez iyidir. Bana ne onlardan bundan sonra? Yavaş yavaş azalan ağrılar yakasını biraz bıraktı. Kulak kabarttı. Yabancı ve bilinmez bir güç, önce sivri, şimdi de küt uçlu aletlerle beden dokusunu didik didik ediyor gibiydi. Önceki kadar vahşice didiklemiyordu şimdi. Eskisi kadar acı vermiyordu. Yine de içinde usuldan usuldan bir şey sönüyor ve çürüyordu. Bir şeyler ölmekteydi. Yaşamış olduğu her şey, sevdiği ne varsa yavaş yavaş kemiren ve yakan bu alevle sönmekteydi. İyice çürüyüp de umursamazlığın pusuda bekleyen çamuruna düşmeden önce kapkara oluncaya kadar yanacaktı. Adam divanda uzandığı şu anda bütün bir ömrü heyecanla düşünürken bir şeyler oluyor, bir şeyler olmakta diye durumu sezdi. Bir şeyler sona eriyordu. Neydi bu? Kendi iç dünyasına kulak verdi ve dinledi. Yüreğinde bir çöküntü başlamıştı yavaştan yavaştan. Adam akşamın loşluğu çöken odada divana uzanmıştı. Uykuyla uyanıklık arasındaydı. Uykuyla uyanıklık arasında duyguları allak bullak adam, acı vermeyen ve ne olduğunu anlayamadığı bir yaradan, ıslak ıslak ve sıcak bir şeyin kendi kanı boşalıyor gibi içine damladığını sandı. Bu görünmez akış acı vermiyordu ve pek güçlü akmıyordu. Gözyaşları gibi ağır ağır ve ince ince damlıyor ve her damla yüreğine işliyordu. Ama yüreğinin karanlığından hiçbir ses gelmiyordu. Bu ne olduğu belirsiz akışı sessizce içine emiyordu. Bir sünger gibi emiyor, emdikçe ağırlaşıyor, şişkinleşmeye başlıyordu. Gittikçe artan, kendi ağırlığı altında çöken yüreği hafiften hafiften aşağıya düşmeye başladı. Korkunç bir ağrı ile aşağıya sarktı ve büyüdü. Nasıl da acıyordu. Şimdi bedeninden ayrılıp çökmeye başlıyordu. Hiç sarsıntısız, hiç kopmasız usuldan ayrılıyordu etlerin dokusundan. Çok yavaş, çok usuldu bu kopuş. Bir taşın, olgun bir yemişin düşüvermesine hiç benzemiyordu. Islaklığı iyice emmiş bir sünger, ne olduğu bilinmeyen sonsuz bir geceye düşer gibi gittikçe daha derine düşüyordu. Az önce hayat fışkıran sıcacık yüreğin yeri birden korkunç bir sessizliğe büründü. Buz gibi ve korkunç bir boşluk aralanmıştı. Vuruşlar durmuştu. Damlalar durmuştu. Yüreğin içi derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ölüvermişti. Ne olduğu anlaşılmayan bu ses vermez hiçliği çevreleyen göğüs, içi boş ve kapkara bir tabutu andırıyordu. Bu yarı düş duygusu öylesine güçlü ve şaşkınlık öyle derin oldu ki yaşlı adam biraz kendine gelince yüreğim yerinde mi gibilerden hemen oraya uzattı elini. Tanrı'ya şükürler olsun. Yoklayan parmaklarının altında henüz bir takım boğuk ve düzenli sesler vardı. Ama bunlar boşluğa çarpan sağır bir yankıya benziyordu ve yüreği yerinde değildi artık. Çünkü çok tuhaf bir şey olmuştu. Bedeninin onu bırakıverdiğini sanıyordu. Hiçbir ağrı duymaz olmuştu ve sinirlerini didikleyen hiçbir hatırlayış yoktu. İçinde her şey sessizleşmiş ve taş taşı vermiş gibiydi. Yaşlı adam, bu da nesi diye düşündü. Az önce korkunç ağrı veriyordu. İçerim cayır cayır yanıyordu ve nöbetler içine titriyordum. Ne oldu bana? Bir boşluğa kulak veriyormuşçasına dinledi, yüreği hiç çarpmıyormuş gibiydi ve ama o çağaltı, o fısıltı, damlaların çıkardığı sese benzeyen ses ve vuruşlar ne kadar uzaklardaydı. Kulak verdi, kulak kabarttı. Hiçbir ses, hiçbir yankı, hiçbir şey duyulmuyordu. Acı veren, eziyet eden hiçbir şey yoktu. Yanmış bir ağaç gövdesindeki kovuk gibi bomboş ve kapkara olmalıydı kendi içerisi de. Kanı öylesine korkunç durgunlaşmış ve sessizleşmişti ki öldüğünü ya da içinde bir şeylerin ölmüş olduğunu sandı. Bedeni kendi altında yatıyordu, soğumuş bir ceset gibi. Sıcak elini gövdesine dolaştırmaktan ürktü. Yaşlı adam yine kulak verdi içine. Gölden doğru çanların saat başı vuruşlarının odaya dolduruşunu işitmiyordu. Saatler ilerledikçe loşluk artıyordu. Çevresinde gece olmaya başlamıştı. Karanlık kaçıp uzaklaşan odadaki eşyayı birer birer siliyordu. Pencerenin dörtgeninden görünen aydınlık gökyüzü bile karanlığa gömüldü iyice. Adam bunun farkında olmadı. Kendi içini kaplayan karanlığa dikmişti gözlerini. Ölümüne kulak kabartır gibi kendi içini dinliyordu yalnızca. Sonunda yandaki odadan aşırı kahkahalar duyuldu, ışıklar yandı ve şöylesine kapanmış kapının aralığından doğru bir aydınlık sızdı. Yaşlı adam pek korktu. Kızı ve karısıydı. Burada dinlenirken yakalanacak ve soru yağmuruna tutulacaktı. Yeleğinin ve ceketinin düğmelerini hemen ilikledi. Hastalığını ne diye öğrensinlerdi? Onlara neydi bunlardan? Oysa karısının da kızının da onu aradığı yoktu. Aceleleri olmalıydı. Gongun sesi akşam yemeğini çağırıyordu, üçtür. Buna hazırlanıyorlardı kuşkusuz. Kulak kesilmiş adam her hareketi duyuyordu aralık kapıdan. İşte çekmeceyi açıyorlardı. İşte yüzükleri lavabonun üstüne koyuyorlardı şıngırtılarla. İşte iskarpinlerini yere sürtüyorlardı. Bu arada konuşuyorlardı. Her sözleri her gece acımasızca içine işliyordu adamın. Önce o üç erkekten söz açıp alay etmişler, sonra otomobil gezisindeki küçük rastlantıyı konuşmuşlardı. Lavabonun önünde silinir, eğilip bükülürken böyle bir sürü hafif ve sudan şeyler anlatıyorlardı birbirlerine. Sonra birden ondan söz açtılar. Erna, "Babam nerede?" diye sordu. Onu bu kadar geç düşündüğü için şaşırmış bir sesle. Annesinin sesi, "Nereden bileyim ben?" karşılığını vermişti. Onun adının geçmesinden bile sinirlenivermiş gibi. Belki de aşağıda holde bekliyordur. Gazetenin borsa haberlerini 100. kez okumaktadır. Bundan başka ne ilgilendirir onu? Göle bir gün bile baktığını mı sanıyorsun? Buradan hoşlanmadığını bu öğle üzeri söyledi bana. Bugün buradan ayrılmamızı istiyordu. Erna'nın sesi duyuldu yine. "Bugün mü? Hemen." "Peki ama neden?" "Bilmiyorum. Onu kim anlamış ki? Bizim topluluğumuza uyamıyor. O baylardan çekindiği belli. Onların yanına yakışmadığının kendi de farkında belki. Hep buruşuk giysilerle ve kravatsız dolaşması gerçekten de yüz kızartıcı. Hiç değilse akşamları giyimine biraz dikkat etmesi için onu uyarsan, senin sözünden çıkmaz. Ya bu öğle üzeri yaptığı, yerin dibine geçesim geldi, çakmak yüzünden öfkelenmesine." "Öyle anneciğim, neydi o hali? Ben de sana soracaktım nedir bu hali babamın diye. Onu hiç böyle görmedim. Gerçekten çok ürktüm." "O kadar büyütme. Keyfi yoktu da. Belki borsada düşme olmuştur. Ya da Fransızca konuşmamıza canı sıkılmıştır. Başkalarının keyiflenmesini hiç çekemez. Sen farkında olmadın, biz dans ederken kapıda durup bir bakışı vardı. Ağacın arkasına gizlenmiş bir katilden farksızdı. Gidecekmişiz. Hemen gitmeliymişiz buradan. Onun bizim keyfimizi bozmaya hakkı yok. Ama onun keyfini düşünmeye hiç de istekli değilim. Dilediğini söylesin ve istediğini yapsın." Konuşma yarıda kesildi. Akşam süslenmesi bitmiş olacaktı. Evet, kapı açıldı, odadan çıktılar. Elektrik düğmesi çat etti ve ışık söndü. Yaşlı adam divanda sessiz ve hareketsiz uzanmaktaydı. Bütün sözleri dinlemişti. Ama ne tuhaf. Bundan hiç üzgünlük duymamıştı. Hiç üzülmüyordu artık. Eskiden küt küt vuran ve sarsan o çılgın saat, şimdi hiç hareketsiz göğsünün içinde belki de kırılmıştı. Hiçbir titreyiş yoktu. Ne kızgınlık ne de bir kin. Hiç ama hiçbir şey duymuyordu. Düğmelerini büyük bir rahatlıkla ilikledi, merdiveni dikkatli adımlarla indi ve ana kızın masasına, yabancıların yanına ilişiyormuş gibi oturdu. O akşam yemekte onlarla hiç konuşmadı. Onlar da kocaman bir yumruk gibi gözdağı verici suskunluğu fark etmediler. Adam daha sonra kalktı, selam falan vermeden odasına döndü ve yatağa girip ışığı söndürdü. Karısı çok geç döndü, pek keyifli vakit geçirmiş gibiydi. Onu uyumuş sandığından karanlıkta soyundu. Tasasız ve ağır soluk alışları az sonra duyuldu. Kendi varlığıyla tek başına kalmış olan yaşlı adam, bir türlü uyku girmeyen gözlerini gecenin sonsuz boşluğuna dikti. Yanı başında ve karanlıkta birisi, daha doğrusu bir şey yatıyor ve derin derin soluk alıyordu. Adam hatırlamaya çabaladı. Aynı odanın havasında soluk alan bu bedeni genç ve ateşli zamanında tanımıştı. Ona bir çocuk doğurmuştu bu beden, kan birleşiminin derin giziyle ona bağlanmıştı. Yaşlı adam elini uzatsa dokunuvereceği şu yanı başındaki sıcak ve yumuşak bedenin bir zamanlar hayatına bütün bir hayat katmış olduğunu düşünebilmek için kendini zorluyordu hep. Ama ne tuhaf, anılar hiç duygulandırmaz olmuştu onu. Yanı başındaki soluk alışlar, kıyının çakıllarını döven dalgacıkların mırıltı ve şıpırtılarının açık pencereden içeriye dolmasından daha farklı bir etki bırakmıyordu. Bütün o anılar çok uzaklarda kalmış, varlığını yitirmişti. Önemsizleşmiş, rastlantı olmuş ve yabancılaşmıştı. Geçip gitmişlerdi, bir daha geriye gelmemek üzere. Yaşlı adam bir daha titredi. Kızının yandaki odasının kapısı usulca ve sessizce açılmıştı. Adam, demek bu akşam yine diye aklından geçirirken yüreğinde sıcak ve küçük küçük iğnelenmeler duydu. Oysa yüreğini ölmüş biliyordu artık. Ama büsbütün ölmeden önce bir şey, belki bir sinir, son bir kez titredi. Sonra her şey bitti ve adam dilediğini yapsın diye düşündü. Ondan bana ne bundan sonra? Yaşlı adam yastıklara bıraktı kendini yine. Acıyan şakaklarına karanlık bastırıyordu yumuşacık. Mavi bir serinlik kanına sokulup rahatlamaya başlamıştı. Gücünü yitirmiş duyguları az sonra hafif bir sesin arkasında büsbütün uyuştu. Kadın ertesi sabah uyanınca kocasının şapka ve pardösüsüne kadar giyimli olduğunu gördü ve uykulu uykulu "Bu da nesi?" diye sordu. Yaşlı adam arkasına dönüp bakmadı bile ve onu hiç umursamadan pijamalarını valizine yerleştirerek "Eve döndüğümü biliyorsun," dedi. "En gerekli şeyleri alıyorum. Ötekileri gönderirsiniz arkamdan." Kadın ürktü. Ne oluyordu? Onun sesini hiç böyle duymamıştı. Dişleri arasından çıkan her söz buz gibiydi. Taşlaşmıştı. Yataktan fırlayıp "Yola mı çıkıyorsun yoksa?" dedi. "Bekle biraz, biz de geliyoruz," söyledi Merna'ya. Ama adam sert bir el hareketiyle "Hayır, istemez," dedi. "Keyfinizi bozmayın." Çevresine bile bakmadan kapıya yürüdü. Ayaklarını sürüyerek, tokmağı çevirmek için valizini bir an için yere bırakması gerekti. Örneklerle dolu valizini yabancı kapıların önünde binlerce kez yere bıraktığını bu bir tek saniyede hatırlayıverdi. Yeni siparişleri almak için saygılarını sunup yerlere kadar eğilirdi. Ama bu kapının önünde yapacak bir işi kalmamıştı artık. Bundan ötürü selam falan vermedi. Hiç bakmadan, tek söz söylemeden yine eline aldı yol çantasını ve kapı tokmağını gürültüyle çarptı kendisiyle dünkü hayatı arasına. Ana da kız da olup bitenlerden hiçbir şey anlamadı. Ama göze batacak kadar sert ve kararlı ayrılıştan ötürü tedirginleştiler. Arkasından hemen mektup yazdılar. Güney Almanya'daki kente bir yanlış anlaşılmadan söz açan ve pek kibarca yazılmış uzun uzun mektup yolladılar. Yolculuğunun nasıl geçtiğini, varışından hoşnut kalıp kalmadığını soran kaygılı mektuplar. Birden her isteklerini bir yana bırakmış görünüp her an gelebileceklerini ileri sürdüler. Adam hiç karşılık vermedi. Daha acele mektuplar yazdılar, telgraf çektiler. Hiçbir karşılık alamadılar. Yalnız bürodan para gönderildi. Mektuplardan birinde istenmiş olan para. Firmanın damgasını taşıyan bir posta havale kağıdıydı. El yazısıyla tek kelime ve selam yoktu. Böylesine anlaşılmaz ve sıkıntı verici bir durum karşısında dönüş yolculuğunun tarihini öne aldılar. Geleceklerini telgrafla bildirdikleri halde istasyonda kimse beklemiyordu. Evde de hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Yaşlı adam hizmetçilerin ısrarla söylediğine göre telgrafı dalgın dalgın masaya bırakmış ve tek söz etmeden çıkıp gitmişti. Akşam olmuş, Hatta sofraya oturmuşlardı ki sokak kapısının açıldığını duyunca yerlerinden fırladılar ve karşılamaya koştular. Adam şaşkınlıkla onları süzdü uzun süre. Telgraf aldığını unutmuş olmalıydı. Kızının kucaklayışına ilgisizlikle katlandı. Yemek odasına götürmelerine ses çıkarmadı ve anlatılanları dinledi. Ama hiçbir şey sormadı. Hiç konuşmadan prosunu içti, emercesine. Arada bir kısa kısa karşılıklar verdi. Ara sırada soruları ve söylenilenleri duymazlıktan geldi. Gözü açık uyuyormuş gibiydi. Sonra güçlükle yerinden doğrulup odasına gitti. Bundan sonraki günlerde böyle geçti. İyice tedirginleşmiş olan kadın bir açıklama koparabilmek için boşuna çabalıyordu. Kadının heyecanı zorlamaları arttıkça koca daha da kaçınır oluyordu. İçinde bir şeyler kapanmış, yanına yaklaşılmaz olmuştu sanki. Konuk gelince sofraya oturup yemeği birlikte yiyordu ama derin bir mezar sessizliğiyle içine kapanmış olarak oturuyordu. Hiç karışmıyordu konuşmalara. Konuklar rastlantıyla gözlerine bakınca müthiş ürküyorlardı. Çünkü onları görmeyen, yavan, dalgın ve ölü bir bakışla karşılaşıyorlardı. Yaşlı adamın gittikçe artan böylesine olağanüstü halleri en yabancıların bile gözüne çarpmakta gecikmedi. Eski tanıdıklar ona yolda rastlayınca gizlice birbirlerini dürttüler. Kentin en varlıklı kişilerinden biri olan yaşlı adam buruşmuş şapkasını başına çarpık oturtmuş ve ceketi sigara külü içinde duvar boyunca bir dilenci gibi dolaşıyordu adım başında sendeleyerek ve çoğu zaman alçak sesle kendi kendine bir şeyler mırıldanarak. Bir selam veren olunca başını kaldırıp korkuyla bakıyordu. Birisi konuşmak isteyince bomboş bakışlarını adama dikiyor ve elini uzatmayı unutuyordu. Önceleri adamı sağır olmuş sanıp sözlerini yüksek sesle yinelediler. Ama sağır filan değildi. Gömüldüğü iç uykusundan silkinebilmek için biraz zaman gerekiyordu. Ne var ki o tuhaf kendini unutuş haline konuşma sırasında yine dalıveriyordu. O zaman gözlerinin feri sönüyor ve karşısındakinin şaşkınlığının farkında olmadan sözü yarıda bıraktığı gibi sendeleyerek uzaklaşıyordu.